Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, merhaba. Hayırlı akşamlar.
Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi yine önemli gündem başlıklarıyla karşı karşıyayız. Programımızda Medeniyet Coğrafyamızda Türkiye merkezli gelişmeler önemli yer tutuyor. Şimdi ilk olarak İdlib anlaşmasına müsaadenizle bir değinelim. Çünkü önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin arasında dünyanın gözü de bu zirvedeydi. Ve nihayet bu zirveden olumlu, güzel bir sonuç çıktı. Çünkü İdlib'de yaklaşık 4 milyon insanı ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren bir dram yaşanıyordu. Her an insanlar başlarına yağacak bombalardan geleceklerine dair endişeliydi. Ve bu Soçi zirvesi bu endişeleri bir nebze olsun giderdi. Bir derin nefes almamızı sağladı. Bu önemli bir zirveydi. Bunu konuşalım ama onun öncesinde de daha önceki haftalarda Tahran zirvesi yapılmıştı. Türkiye, Rusya ve İran arasında. Belki oradan Soçi'ye gelirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Konuşamamıştık. Tahran zirvesinden Soçi'deki İdlib anlaşmasına yönelik düşünceleriniz nedir hocam? Bu bir zafer midir? Çünkü Türkiye'nin zaferi olarak da tırnak içerisinde değerlendiriliyor. Ne dersiniz? Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Suriye krizi aşağı yukarı 2011 yılından bu yana hemen sınırımızın yanı başında ve nüfusun da önemli bir kısmı yer değiştirmiş, 3,5 milyonu Türkiye'ye gelmiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye için bir an evvel kanın durması, barışın sağlanması en büyük hedef. Fakat o ülke üzerinde İran'ın, Rusya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, hatta Çin'in bile hesabı var. Dolayısıyla biz bu hesapların ne olduğunu bilmeden bu konuları konuşursak biraz da söylediklerimiz havada kalır gibi geliyor. İsterseniz programımızın bir girişinde bu büyük aktörlerin hedeflerine, daha sonra Tahran'da, Soçi'de neler oldu, o İdlib Antlaşması'nın
ayrıntıları neler getirecek?
Cenevre'de
ne bekleniyor?
Anayasa süreci nasıl işliyor? Onlara da kısaca değinelim.
Evet,
şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayacak olursak, işte orada başat aktörlerden birisi. Bölgede Birinci Dünya Savaşı sonrasında Sykes-Picot Antlaşması'yla İngiliz ve Fransızların çizmiş olduğu sınırlarla bugünkü Orta Doğu coğrafyası şekilleniyor. Amerika bunu beğenmiyor baştan beri. Yani diyor ki Suudi Arabistan, Türkiye, İran gibi artık kontrol edilmesi güç büyük devletleri küçük parçalara bölmek, yeni devletçikler oluşturmak ve hem İsrail'in güvenliğini teminat altına almak hem de bölgedeki petrol, doğalgaz gibi enerji kaynaklarının kendi kontrolünde olmasını sağlamak. Yani petrolü o ülkeler satabilir ama parası Amerikan bankalarına yatmak kaydıyla gibi. Amerika hala projesini tamamlayamadı. Yani Türkiye'nin güneyinden bir koridorla PKK'lılar orada taşeronları kullanıp Akdeniz'e Musul, Kerkük petrollerini ulaştırmak istiyordu. Bizim Fırat Kalkanı ve bu Afrin operasyonu bu sekteye uğradı. Dolayısıyla Amerika henüz Suriye'de savaşın bitmesini, kanın akmasını ve barışın olmasını istemiyor.
Evet.
Bu bir. Avrupa Birliği'ne gelince, Avrupa Birliği'nin ise Suriye'de insanların ölmesi, yerinden yurdundan edilmesi zerre kadar umrunda değil. Avrupa Birliği ise kendine gelen göçü düşünüyor. Bu nedenle de işte Türkiye ile birlikte bir takım aynı argümanları söylemesinin sebebi, onun derdi de ülkesine gelecek veya mülteciler. İran ise rejimi ne pahasına olursa olsun ayakta tutarak Suriye'de mevcut kazanımlarını korumak, hatta daha etkin olmak istiyor. Çin ise Rusya ile birlikte Doğu Akdeniz'de
varlık göstermek istiyor.
Ki bundan biraz sonraki konularda konuşacağız. Doğu Akdeniz, Basra Havzası gibi çok zengin doğalgaz kaynaklarına sahip önemli fosil enerji kaynakları var. Gemisini alan geliyor buraya.
Evet.
Şimdi bu aktörler içerisinde Türkiye ise bölgede huzur ve barışın tesis edilmesini samimi olarak isteyen, hı hı, ve insanların orada kendi şehirlerinde, köylerinde mutlu mesut yaşamasını arzu eden yegane ülke. Yani gerçekten barış için çırpınan bir ülke.
Evet.
Şimdi Tahran zirvesine gidecek olursak, Tahran zirvesi neydi? Rusya diyordu ki ben acil olarak havadan bu İdlib bölgesindeki bu Heyet-i Tahrir-i Şam dediğimiz Nusrat cephesi ve El-Kaide'nin türevi olan ve hemen bu Tartus ve Hümeymin'deki Rusya'nın Akdeniz'deki üsleri vardır. Yani ona 20-30 kilometre mesafede konuşlanmış, hı hı, durumdalar. Bir orta kısa menzilli füzelerle bile onların hava üslerini vurabilecek yakınlıkta. Yani Rusya diyor ki ben bunu artık tahammül edemiyorum. Havadan ben bombardıman yapacağım. Karadan da rejim adı altında İran birlikleri gidip İdlib'i tamamen işte Halep modelinde olduğu gibi, Amerika'nın Musul'da yaptığı gibi, Rakka'da yaptığı gibi taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmadan orada bir mıntıka temizliği yapacak. Tabii ki oradaki 3 milyon üzerindeki sivil halta doğal olarak Türkiye'ye, evet, ve Avrupa'ya doğru can havliyle kaçacak. İşte Türkiye ateşkes sloganıyla gitti.
Evet.
Fakat Tahran zirvesinde bir ateşkes çıkmadı. Çünkü Rusya'nın kırmızı çizgisiydi. Bu Heyet-i Tahrir Şam'ın oradan
çıkarılması.
Çünkü onların içerisinde Kafkas kökenli, Çin dedik, Uygur kökenli, hı hı, işte biraz savaşçılar, daha radikal İslami görüşlere sahip olan tırnak içerisinde Türkiye'yi de kafir devlet konumunda gören, hı hı, yani Türkiye'yi de çok böyle şey bakmayan, mesela Suriye'de benzer isimlerle bu Heyet-i Tahrir-i Şam'ın yanı sıra Ahrar-ı Şam var. Onlar ise
Türkiye ile çalışıyorlar. ÖSYM'un
bileşeni ve Türkiye ile çalışıyorlar. Dolayısıyla bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Türkiye'de bu HTŞ'yi, Heyet-i Tahrir-i Şam'ı terör örgütü olarak kabul etti. Rusya'ya dedi ki biz bunu birlikte çözelim. Ancak Tahran'da böyle bir karar alınmadı ve bu Soçi, evet, şeyine kaldı. İran'ın bunu canlı yayın olarak vermesindeki,
evet, o da ilginç oldu.
Şeyde bu bilinçli bir tercihtir. Hı-hı. İran bir şekilde bu üçlü şeyin içerisinde bulunmak istiyor. Resmin içerisinde, hı-hı, bulunmak istiyor. Rusya ise sadece İran ve kendisinin o resimde olduğu zaman İran artık sabıkalı, Kasım ayında yeni müeyyideler de gelecek. Türkiye'yi de yanlarına alarak bu fotoğrafı dünyaya verdiler. Ama bir fotoğraf verildi Tahran zirvesinde. Ateşkes dahil olmak üzere herhangi bir sonuç çıkmadı. Rus uçakları İdlib'in güneyini, evet, bombardıman yapmaya devam etti. Ve bu Türkiye başta olmak üzere Avrupa kamuoyunu büyük ölçüde bir şeye sevk etti. Yani
ne olacak, ne acaba olacak diye bir endişe.
Mevcut, evet, mülteci nüfusun, hı-hı, üzerine bir o kadar daha bir mültecinin gelmesini ne Türkiye ne de Avrupa ülkeleri henüz kaldırabilecek düzeyde olmadığı için Soçi'ye giden yol bu şekilde belirlenmiş oldu, hı-hı, arkasından. İşte Soçi'de, evet, bu defa Türkiye ile
Rusya. İkili bir
anlaşma yaptı, hı-hı, ve bu anlaşmanın özeti de şu.
Buyur.
Türkiye daha önce 12 tane gözlem noktası koymuştu. Yani İdlib'in sınırlarına, hı-hı, bizim Afrin'den, o Fırat Kalkanı bölgesinden başlayıp ta o en güneyde Bayırbucak Türkmenlerin olduğu ve Rus üslerinin de kenarından geçen, evet, bir bölgede 12 tane üssümüz var. Gözlem
noktamız var.
Şimdi Rusya ile yapılan anlaşma şu. O gözlem noktalarının etrafından 10-20 kilometre mesafede, hı hı, silahtan arındırılmış bir bölge olacak ve buradaki ağır silahlar toplanacak.
Evet.
Ve geri kalan bölgelerdeki siviller ve herkes kendi yerinde kalacak. Şimdi buradan her iki tarafta kazançlı çıktı. Şöyle ki Türkiye Rusya'nın hava bombardımanını durdurmayı başardı. Evet. Ve artık İdlib'de yaşayan o 3-4 milyonluk nüfus kendini havadan gelecek bir bombardımana karşı güvende hissediyor.
Evet.
Karadan ise zaten Türkiye'nin gözlem noktaları olduğu için rejimin askerlerinin oraya girmeye cesaret edemeyeceği bir açık. Peki Rusya'nın kârı ne oldu? Türkiye'ye dedi ki istihbarat elemanlarınla bir 10-15-20 kilometre genişlikteki bir hattaki bu HTŞ, Heyet-i Tahrir Şam militanlarını artık ikna mı edersin? Zorla mı çıkarırsın?
Orası bunlar sana elinden, kalmış dedi değil
işte
mi?
Türkiye'yi önümüzdeki günlerde zor bir imtihan bekliyor. İnşallah bunu daha kolay yaparız. Çünkü Rusya'nın kırmızı çizgisi o bölgeden yani Laskiye, Tartus'un hemen yakınındaki o bizim bayır bucak Türkmenlerin de yaşadığı o bölgenin mücavir alanındaki bu Kafkas kökenli, Uygur kökenli ve çok da iyi savaşan insanlar bunlar. Bunlardan arındırılmadan da bu işin peşini bırakmayacağını söyledi Rusya. Evet. Yani şu anda bir mutabakat sağlandı ama arazide daha yapılması gereken çok şey var.
Hocam bu İdlib anlaşması Türkiye'nin zaferi olarak kayıtlara geçti. Ve dünyadan da olumlu tepkiler geldi. Daha yapılacak çok iş var demiştiniz. Türkiye ve Rus heyetleri bu konuda anlaşmanın ayrıntılarının çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Ya karamsar olmaya gerek var mı? Çünkü gerçekten de öyle ya da böyle insanlar bombardımandan kurtuldu hakikaten. Ve inşallah Türkiye önümüzdeki günlerde ya da Rusya üzerine düşen görevleri yaparsa Suriye'nin bu krizinin çözümüne bu İdlib nasıl katkı sağlar ya da bir katkısı olur mu?
Şöyle Türkiye'nin zaferi mi? Sorusunun cevabıyla başlayalım.
Buyurun.
Birincisi eğer Türkiye müdahil olup bir ön alma hareketi yapmasaydı, Soçi'deki bu anlaşma olmasaydı, olacak süreç şuydu. Tıpkı Halep'te olduğu gibi havadan Rus uçakları bombardıman yapacak, karadan bu Haçlı Şabi milisleri ve rejim ordusu İdlib'e doğru kadın, çocuk, sivil demeden saldırıya geçecek ve bu insanlar da can havliyle Türkiye'ye ve Avrupa'ya doğru bir göç dalgası oluşturacaktı. Bu kaçınılmazdı. Türkiye bir kere bunu önleyerek bu kendi içinde bir başarı sayılıyor. Bu yönüyle Avrupa Birliği ve dünyanın geri kalan o mülteci tehdidinde olan bütün ülkeler Türkiye'yi destekledi bunda.
Evet.
Fakat esas siyasi olarak Türkiye'nin başarısı şu. Şu anda Suriye'de Rusya ve İran'ın varlığı rejimin davetiyle oldu.
Evet.
Yani Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatını rejime rağmen kendi güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek Suriye topraklarına girdi. Ancak bu anlaşmayla birlikte artık rejimin herhangi bir söz hakkı olmadığı bir Suriye'den bahsediyoruz.
Evet.
Ana dominant belirleyici unsur Rusya ve Putin'dir. Dolayısıyla Rusya ile bu anlaşmayı yapmamız demek artık bizim Suriye'deki varlığımız da siyasi olarak tescillenmiş oldu.
Evet.
Tekrar ediyorum. Yani bizim bu İdlib anlaşmasıyla Suriye içerisindeki varlığımız resmi olarak tescillendi. Ama Amerika şu anda boşa düştü. Yani Amerika'yı oraya kim çağırdı? Niye geldi? Daesh diyordu. Ortada Daesh de kalmadı.
Evet.
Yani şu anda İran ve Rusya'yı rejim çağırdı. Yani uluslararası hukuk açısından söylüyorum. Türkiye'de şu anda Rusya ile birlikte bu İdlib anlaşmasını imzalayarak rejim de buna artık zımni olarak ses çıkaramadığına göre Türkiye'nin böyle bir siyasi başarısından bahsedebiliriz.
Şöyle bir şey de var hocam, yani zaman zaman ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ya da bazı kesimler ısrarla şunu söylüyordu: Suriye meselesinin çözümünde Türkiye Esed'le görüşmeli, Suriye devletiyle rejimiyle görüşmeli argümanını savunuyorlardı. Böylelikle bu argüman da boşa düşmüş oldu
yani,
değil mi bir anlamda?
Şöyle Esed'le görüşmemesinin iki tane temel sebebi var. Bunlardan birincisi Türkiye baştan beri rejimin gayrimeşru olduğunu savunuyor idi. Bugün görüşürse 7 yıldan beri söylemiş olduğu bütün
sözler
boşa düşecek. Yani amiyane tabirle tükürdüğünü yalamış olacaktı. İkincisi zaten Suriye deki mevcut rejimin tepesinde olan Beşar Esad'ı bir Rus albay otur dediği zaman oturuyor. Yani general rütbesinde bile değil, alt rütbeden bir subay istediğini yaptırabiliyor. Evet. Mesela Rusya. Dolayısıyla siz Rusya ile anlaştığınız zaman zaten rejimle de zımni olarak anlaşmış kabul ediyorsunuz. Yani biz rejimi muhatap kabul etmiyoruz ama Suriye'nin geleceğiyle ilgili olan konuşmaları Putin'le konuştuğunuz zaman daha sağlıklı. Yani en büyük tepedeki patronla işi götürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla da biz şu anda rejimin hem gayrimeşru olduğu tezini savunmaya devam ediyoruz. Çünkü milyonlarca insanı yerinden etmiştir. Yüz binlerce vatandaşını katletmiş eli kanlı bir caniden bahsediyoruz. Dolayısıyla bununla Türkiye'nin bu saatten sonra görüşmesine de gerek yok diye düşünüyorum.
Evet. Türkiye-Rusya ilişkilerine de şöyle kısaca bir göz atalım. Hakikaten bu uçak düşürülme olayından sonra çok mesafe kat edildi ve bu son İdlib anlaşması da bu kat edilen mesafenin önemli bir eşiğiydi. Yine ticari ilişkiler, vizelerin kaldırılması noktasında da çalışmalar devam ediyor. Birkaç cümlede Türk-Rus ilişkilerine dair alırsak sizden hocam.
Şimdi Rusya Orta Doğu coğrafyasında var olmak istiyor. Hele hele Suriye'deki üslerini güçlendirdikten sonra Doğu Akdeniz'deki o güç ve bilek güreşinde ben de varım diyor. Sıcak denizlere Deli Petro'dan beri inmek istiyordu. Nihayet şu anda Akdeniz'de ve sıcak denizlere inmiş durumda Rusya. Fakat İran'la olan tarihi bağları ve müttefikliği devam ediyor Rusya'nın. Evet. Ancak Kasım ayında yeni bir petrol ambargosuyla birlikte İran denklemin yavaş yavaş dışına itiliyor. Bu nedenle Rusya Türkiye gibi bir partnerle iş yapmak her zaman kendi menfaatin olduğunu biliyor. Türkiye ise Rusya'yı her zaman bir alternatif olarak yanında tutuyor. Dünyaya işte bu o fotoğraflar verilmesi, İran, Türkiye, işte Putin, Erdoğan, Ruhani fotoğrafının verilmesi şu yönden Türkiye'nin elini güçlendiriyor. Biz Cumhuriyet'in hatta Tanzimat'tan bu yana şu hataya ve yanılgıya düşmüşüz. Yönümüz hep batıya dönmüşüz. Yani bizim başka alternatifimiz yok. Varsa yoksa biz batılı olmayı hedefliyoruz demişiz. Onlar da bize bu mecburiyetimiz, yani bizim bu tek seçeneğimizden dolayı istediklerini dayatmışlardır. Yani biz yine yönümüzü batıya dönelim, yine NATO'da kalalım, yine Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi sürdürelim. Ama alternatifimizin de olduğunu, yani bizim bir İzlanda gibi, bir Kanada gibi, bir Japonya gibi bir kenar coğrafyada başka alternatif olmayan ülkeler gibi olmadığımızı, biz kuzeyle, güneyle, doğuyla, batıyla aynı anda ilişkiler kurabileceğimizin mesajını verdik. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerini geliştirmesi aynı zamanda Avrupa Birliği ve Amerika ile olan daha sağlıklı bir ilişki formatına geçmesi açısından da önemlidir. Yani bizim Rusya ile ilişkilerimizin gelişmesi Amerika'ya alternatif ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin kopması anlamına gelmemelidir. Evet. Aynı anda Türkiye'nin stratejik konumu bunu kaldırabilecek güç ve potansiyeldedir. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz gerekir.
Peki şimdi bir konu daha var. Onu birazdan konuşalım. Bu Reyhanlı saldırısının planlayıcısının Türkiye'ye getirilmesi, paketlenmesi konusunu onu ayrı bir yerde tutalım. Tam bu İdlib anlaşmasının üzerinden işte saatler günler geçmişti ki bir Rus uçağı Suriye tarafından düşürüldü. 15 askerini kaybetti Rusya ve bunun arkasından İsrail çıktı. Yani İsrail'in uçaklarının böyle bir olaya sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Rusya'dan acaba nasıl bir tavır gelecek, nasıl bir tepki gelecek diye bakarken hani çok da öyle sert bir tepki gelmedi. Daha ayakları yere basan, daha işte itidalli bir açıklama geldi ve sonrasında da Putin ve Netanyahu da bir görüşme gerçekleştirdi bu olayın üzerine, telefon görüşmesi. Bu olayın aslı nedir? Neden Rusya bu kadar alttan aldı diye sormak istiyorum hocam.
Şöyle Putin trajedi dedi ama diğer yetkililer, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nın şeyini biz bunu not ettik ve bunun cevabını karşılığında vereceğiz dediler. Yani ki muhtemelen de öyle olacaktır. Yani Rusya kendine yapılan bir hareketi kolay kolay affetmez. Evet. Yani onun yeri geldiğinde cevabını verir. Olay şu, S-200 füzeleri var. Bize o Rum kesimine S-300'leri sattılar. Biz daha son moda S-400'ü evet. satın alıyoruz. Bu füzeleri ateşleyen Suriye rejimi daha önce birkaç dakika önce Suriye semalarına girerek bombardıman yapıp evet. çıkan İsrail uçaklarına karşı yapılan bir taarruzdu, evet. bu saldırıydı. Hı. Fakat İsrail uçakları da muhtemelen bu zamanlamayı bilerek yaptılar. Çünkü onların o hesabı yapabilecek şeyleri var, teknolojik evet. bilgileri. Ve Suriye hava sahasına girip bombardıman yapıp çıkıyorlar. Fakat onlar füzeleri bomba ateşlediğinde Rus uçağı buna hedef oluyor. Evet. Onu da geri çeviremiyorlar. Rusya da bunu biliyor. Yani rejim bir Rus uçağını bilerek asla düşürmez. En yakın müttefiği. Evet. Bu nedenle İsrail sürekli olarak bu provokasyonları yapıyor. Yani İsrail'in tipik özelliği ortalığı karıştırıp suçu başkasına yıkmak. Evet. Yani bugün DAEŞ'in yapmış olduğu veyahut da işte Irak'ta patlayan bombalar, Sünnilerin, Şiileri, evet, Sünnileri evet. suçlaması falan. Hep bunların gerisine baktığınızda Mossad'ın falan parmağı vardır. Yahudi'nin bir parmağı vardır. Evet. Yani Müslüman'a kırdırıp daha sonra da geriden seyredip yani görmedim, duymadım, bilmiyorum şeyine yatmak. Evet. Burada da aynı şeyi yapmaya çalıştı ama Rusya dedi ki biz bunu
not ettik.
Peki Putin niye böyle söyledi? Çünkü şu anda dünyada büyük bir hercümerç var. Ekonomik olarak dolar operasyonu yapılıyor. Yani biz sadece Türkiye olarak düşünmeyelim. Mesela Arjantin şu anda IMF'ye gitti. Anlaşma yapmak zorunda kaldı. Venezuela'nın ekonomisi zaten alt üst oldu. Uzak Asya'da ve yakın çevremizde İran ekonomisi şu anda çok büyük krizde. Rusya İsrail üzerinden Amerika'daki bu Yahudi lobisiyle arasını bozup ekonomisini krize sokmak istemediğinden dolayı. Mesela Türkiye biraz keskin konuştu en sonunda. Dün işte Amerikalı iş adamlarıyla toplantımız vardı o aslında. Onlar büyük bir kısmında Yahudilerdir yani. Dolayısıyla yani üzülerek de olsa söyleyelim parayı onlar kontrol ediyorlar. Evet. Yani dünyada %1'lik bir nüfus dünya. Bütün kaynaklarının %50'den fazlasını kontrol eden bir yapı söz konusu. Bunlar işte Amerika'da, New York'ta, Chicago'da merkezleri olan ve dünyaya nizamet vermeye çalışan unsurlardır. Putin sanırım onların hışmını çekmeme adına biraz akıllıca ortadan konuştu ama yine de Rusya bunu not etti. Kenara not etti. Evet.
Peki. Şimdi Amerika'nın sahadaki varlığına bakalım hocam. Deir-i-Zor'da da ilginç şeyler oluyor. PKK-YPG ile DAEŞ arasında çatışmalar devam ediyor. Deir-i-Zor önemli bir nokta anlatacaksınız muhtemelen. Bir de işte Fırat'ın doğu kısmının terörden arındırılması konusu Tahran zirvesinde de Ruhani tarafından dile getirildi. Yine ABD'nin YPG-PKK'ya desteği, paralı asker desteği, silah desteği devam ediyor. Bu konuya da bir değinelim. ABD'nin Suriye'deki varlığı nereye gider? Bu terör örgütüyle birlikteliği nasıl sonuç verir?
Şöyle, ABD'nin birinci planı o Musul, Kerkük ve Suriye'nin o Rakka güneyinde Deir-i-Zor Ebu Kemal'e kadar olan bölgedeki petrol kaynaklarını Türkiye'nin hemen güneyinden açacağı PKK koridoruyla Akdeniz'e ulaştırmaktı. Evet. Olmayınca şimdi yeni projeler peşinde. Evet. Şu an maalesef Suriye'nin yaklaşık dörtte birini, %25'ini Fırat'ın doğusunda kalan bölümünü Amerika Birleşik Devletleri kontrol ediyor. Küçük çok sayıda üsler kurmaya başladı oraya. PKK'lılar da orada kara unsuru olarak paralı askerlerin yanı sıra bizim PKK'lılara YPG forması giydirerek orada taşeron olarak kullanıyor. Şimdi insan aklına şu geliyor. Ya Rakka'da, Deir-i-Zor'da, Ebu Kemal'de arasanız yani Kürt nüfus hemen hemen yok denecek kadar azdır. Yani o Kürt coğrafyası değildir orası. Evet. Fakat oranın özelliği Suriye petrollerinin ve su kaynaklarının olduğu yer. Amerika'nın özelliği petrol ve su kaynaklarının olduğu yere çökmektir ve oraya çöktü. Ve orada bir miktarda DAEŞ'li kaldı nedense. İşte geçenki operasyonu tırlarla 300 tur, 500 tur silah gönderiyor. İşte bu da DAEŞ ile mücadele adı altında. Orada adeta bir devlet yapılanmasına doğru gidiyor. Ve bunu yaparken de ironik olarak parayı 4-5 milyar dolar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyor. Yani o PKK-YPG'lere giden o tırlarla dolu giden silahın parasını da Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden alıyor. Argüman da şu, onları bir öcüyle korkutmuş. İran sizi tehdit ediyor diyor Körfez'de. O halde diyor İran'ın diyor batıda Suriye ve Lübnan'a ulaşmasını engellemek için diyor Fırat'ın doğusundaki bu bölgede diyor Sünni bir devlet oluşturalım. Bu diyor İran'ın Akdeniz'de bağını keser. Onlara o havucu gösteriyor ve
onlar da kanıyor.
Ya onlar her söyleneni kabul etmeye hazır zaten.
Evet.
Dolayısıyla da şu anda bir taraftan o YPG'lilerin terör listesinden çıkartılıyor. Diğer yandan silah sanayi harıl harıl çalışıyor. Parasını da onlardan alıyor. Öbür taraftan da Suriye'nin petrol ve su kaynaklarına konmuş durumdalar. Yani şu anda Suriye'de bir rejim güçleri var. İşte Türkiye'nin etkili olduğu bölgeler var vesaire. Oralarda petrol, gaz yok yani. Bütün kaynakları şu anda Amerikan kontrolündeki bölgelerde. Rusya'da Tartus ve Laskiye bölgesinde Hümeymin üssünü kurdu. O da Doğu Akdeniz'deki yeni çıkacak kaynaklara doğru kendi yöneldi. Dolayısıyla Amerika ve Rusya kaynakları parsellemişler. Diğer aktörlere de diyorlar ki işte Rusya mesela bir an evvel barış olmasını isterken Amerika tam tersine
İstemiyor.
İşin uzamasını, çünkü Amerika daha henüz yazdığı senaryonun sonuna gelmedi.
Peki hocam. Bu bölümü noktalayalım bu cümlelerle. Teşekkür ediyoruz değerli dinleyenler. Aranın ardından kaldığımız yerden medeniyet coğrafyamıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt Hocam'la programımıza devam ediyoruz. Hocam, aynı zamanda güneyimizde, Akdeniz'de de sular ısınıyor. Az önce de ifade ettiğiniz gemisini alan geliyor dediniz. Son olarak Fransa'nın da Güney Kıbrıs Rum kesiminde kalıcı olacak şekilde savaş gemilerinin bulunması için adımlar attığı belirtiliyor. Ve bu adımın Türkiye'ye bir mesaj olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin de önümüzdeki birkaç ay içerisinde ya da günler içerisinde ilk sondaj çalışmalarına başlaması bekleniyor. Enerji Bakanı'nın açıklaması bu yönde. Kısmen değindiniz daha önce de ama Doğu Akdeniz'de tam olarak neler oluyor? İşte işin içinde İsrail var, Mısır var, Güney işte Yunanistan var, Rusya, Amerika, Fransa, İngiltere hakikaten bayağı bir yekun tutuyor.
Şimdi Kıbrıs açıklarında Akdeniz'in doğusunda büyük doğal gaz rezervleri keşfedildi. Şimdi uluslararası hukuka göre ülkelerin bir münhasır alanları vardır. Bu münhasır alan dediğimiz denizin altındaki kaynaklar ile deniz yüzeyindeki balık ve benzeri su ürünlerinden faydalanma hakkı anlamına geliyor. Şimdi Türkiye bu münhasır alan antlaşmasını kabul etmedi. Kendisi de alanı ilan etmedi. Yani şuraya kadar benimdir demedi Türkiye. Fakat Türkiye'nin içinde olmadığı bir yapıda Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan vesaire, bunlar Akdeniz'in doğusunu parsellediler. İşte şu parsel senin, şu parsel benim. Hatta İtalyan Eni şirketi Mısır'ın hemen kuzeyinde bir doğalgaz rezerv yatağı buluyor. Ve Mursi'nin iktidardan gitmesinin en büyük sebeplerinden birinin bu olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani Türkiye olmadan ben bu anlaşmayı kabul etmem diyor. Yani Türkiye'nin de içinde olması gereken bir şey, yapı olması lazım diyor. Fakat çok uluslu, tabii ki bu denizin 3-4 bin metre derininden, yani zaten belli bir su yüzeyi var. Bu gazı çıkaracak olan çok uluslu firmalardır. Çoğu da Amerikan menşeilidir. İşte bunlar bu enerji kaynaklarından bir an evvel istifade etmek istiyorlar. Türkiye'de diyor ki Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin rızası olmadan, bizim de onayımız olmadan böyle bir sondaj faaliyetine ben karşı çıkıyorum ve bunu size yaptırmam diyor. Nitekim o gelen sondaj gemilerini Türk savaş gemileri taciz etti.
Evet.
Şekildiler.
Küskürttü, evet.
Fakat şu anda tatbikat adı altında Ruslar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar habire buraya savaş gemisi gönderiyorlar. Ve arkasından sondaj gemileri gelecektir muhtemelen. Yani Türkiye'ye hadi o zaman da gel taciz et der gibi bir gözdağı bu. Fakat bu konuda yani böyle gündelik demeçlerle olacak bir şey değil. Türkiye'nin de eninde sonunda bu sistemin içerisine girip ama sınırlarımızı sağlıklı belirlememiz gerekiyor. Çünkü Kıbrıs hala Avrupa Birliği ve Dünya Birleşmiş Milletler nezdinde tek bir devlet kabul ediliyor. Rum Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok hükmünde. Türkiye diyor ki siz Kuzey Kıbrıs'ı Rumlarla eşit kabul edip onların da payını hissesin ki Türkiye'nin ayak sürmesinin sebebi bu. Bunu yapmadığınız sürece ben de bu anlaşmaya girmem ve sizin yaptığınız her şey gayrimeşru olur diyor.
Yani.
Dolayısıyla burada çok derin bir hesap söz konusu ve önümüzdeki aylarda, yıllarda daha biz çok konuşacağız. Çünkü söz edilen kaynaklar milyar dolarlarla ifade ediliyor.
Evet.
Dolayısıyla da mesela İngiltere'nin orada üssü var. Yani Kıbrıs'ta iki tane büyük üssü var. Amerika zaten her yerde orada.
Evet.
Bu coğrafyada. Fransa yavaş yavaş geliyor. Rusya üssünü sağlamlaştırdı. Çin de diyor ki Rusya üzerinden ben de bir şekilde etkin olalım.
Evet.
Vesaire. Çin bile burada bir kendine bir alan kapmaya çalışıyor. Dolayısıyla da o bölgenin kuzeyi tamamen Türkiye'ye ait olmasına rağmen Türkiye bu denklemin içinde yok. Türkiye sondaj gemisiyle arama yapacak İskenderun Kıbrıs arasında bir yerde ama sınırlar henüz belli değil. Ve bu önümüzdeki ayların en çok konuşulacak konularından biri. Ve anlaşma olmadığı zaman da savaşa kadar gidebilecek derecede önemli bir konu.
Evet. Türkiye'den de Kıbrıs'ta asker azaltması isteniyor.
Türkiye'de asker azaltma kararı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da ne azaltması aksine artıracağız ifadesini kullandı. Bu da önemli, bunu da altını çizelim. Şimdi bir taraftan da Almanya-Türkiye ilişkilerine de bir göz atalım. Son dönemde bir ilişkilerde yukarı doğru artış var. Bu da önemli, bilhassa Suriye üzerinden bu önemli bir ortak nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidecek önümüzdeki günlerde ve yine İstanbul'da Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'nin ortaklaşa düzenleyeceği bir Suriye zirvesi olacak Türkiye'de. Almanya-Türkiye ilişkilerine de kısaca bir göz atacak olursak şimdi, hocam seyri nasıl gidiyor?
Özellikle Almanya-Türkiye, genelde de Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine baktığımızda işte geçtiğimiz yıllarda işte seçimler vardı. Bu, şu anda Amerika ile yaşadığımızın bir benzerini Almanya ile Hollanda ile
yaşadık.
Çünkü Türkiye aleyhtarlığı sandıkta oy olarak prim yaptığı için siyasiler adeta ilişkileri baltalamaya yönelik demeçler veriyorlardı. Bu da olumsuz etki yapıyordu Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinde. Ancak ekonomi çevreleri, yatırımcılar, sanayiciler daima arabulucu konumdadır. Yani şu anda Türkiye'de yüzlerce Alman firması, şirketi iş yapıyor. Milyarlarca dolarlık cirosu olan, yani toplamda iş yapıyorlar. Türkiye'den Almanya'da iş yapan firmalar var, karşılıklı ticaret var, turizm var vesaire. Şimdi aklı selim ve şimdi Alman ekonomisi de Türkiye gibi yani öyle her şey günlük gülistanlık değil. Onların da ticaret yapmaya ihtiyacı var, ihracat yapmaya, dövize vesaire. Dolayısıyla baktılar ki ekonomik olarak her iki ülkenin de birbirlerine bu yönüyle ihtiyacı var. İlişkiler normalleşiyor ama asıl önemlisi Almanya'nın ve Avrupa'nın kabusu mülteci sorunu ve Türkiye şu anda en makul, mantıklı, aklı selimle giden ve insanların bulundukları yerde yaşamasına yönelik projeler üreten ve bunu dünya kamuoyuna deklar eden yegane ülke. Herkes kendi alanını genişletecek bir takım atraksiyonlar yaparken Türkiye mesela bu İdlib anlaşmasıyla İdlib'de herkes yerli yerince kendi köyünde, şehrinde, kasabasında yaşamaya devam edecek. Güvenliklerinin garantörü biziz dedi. İşte bu da Almanya'yı rahatlattı.
Evet.
En önemli unsurlardan biri de budur diye düşünüyorum.
Hı hı. Peki hocam, şimdi az önce ifade ettik, önemli bir operasyon gerçekleştirdi yine Türkiye, MİT ve diğer güvenlik birimlerimiz. Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olan Yusuf Nazik'i Lazkiye'de paketleyip Türkiye'ye getirdi. Önemli bir operasyon, evet. Yani Suriye'nin kalbinden diyebilir miyiz? Hı-hı. Yani evet. Bu operasyonu gerçekleştirdi ve Suriye istihbaratının bu saldırıda parmağı olduğunu itiraf etti. Evet. Onun yönlendirmesiyle yaptığını itiraf etti Yusuf Nazik. Sorgusu devam ediyor. Bir başka önemli operasyon da Afrin'de yapıldı. O bölgeden 9 yanılmıyorsam PYD'li PKK'lı terörist, 2 askerimizin şehit edilmesine de karışmış o Zeytin Dalı operasyonunda. Onlar da yine paketlenerek Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı, cezaevine gönderildi. Bu önemli operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Daha arkası gelir mi?
Geçtiğimiz günlerde zaten medyada geniş bir şekilde bu operasyonların nasıl yapıldığı, evet, ve içeriğiyle ilgili haber ve yorumlar yer aldı. Bizim burada vurgulamak istediğimiz nokta şudur. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan ta 1990'lı yılların sonuna kadar Milli İstihbarat Teşkilatı dediğimiz teşkilatımız maalesef milli değildi.
Evet.
Yani Amerika'nın güdümündeydi. Eğer bunu diyelim ki 90'lı yıllarda FETÖ marifetiyle, evet, bütün bilgileri alıyorlardı. 60'lı yıllarda zaten maaşlarını bile CIA, 60 darbesinden, evet, sonra CIA'ya veriyordu. Yani bizim dışarıda operasyon yapan bir istihbaratımız yoktu.
Yoktu ve
sadece içeride simitçiyi,
evet,
gazozcuyu, bu irticacı, bu, evet, Kürtçü, bu komünist, bu şey diye insanları fişleyen bir istihbaratımız vardı. Ki bu çok 3. dünya ülkelerinde, hı-hı, görülen kötü bir görünümdü. Bu emniyetin yapması gereken bir şeydi. Yani emniyet hırsızı, uğursuzu belirlemek için istihbari faaliyet toplar, evet, ama milli istihbarat dışarıda
faaliyet,
yani,
gösterir.
Ülkeye düşmanlık, evet, yapan unsurları şey yapar ve büyük devletler bunu yapar. Amerika, Rusya vesaire diğer ülkeler. Hı hı. Türkiye ilk defa tarihinde artık kendi bekasına kasteden düşman unsurlardan suça bulaşanları gidiyor işte paketliyor, getiriyor. Balkanlarda bakın o FETÖ'cüleri paketleyip, evet, getirdi.
Afrika'da yine.
Afrika'dan getirdi. Şu anda Afrin'den ve Lazkiye'den getirdi. Çünkü eğer siz büyük devletseniz şu mesajı vermeniz gerekiyor. Yani benim aleyhimde faaliyette bulunan her kim olursa dünyanın neresine giderse gitsin onun ensesindeyim.
Evet.
Ve bu mesajı yavaş yavaş Türkiye vermeye çalışıyor. Bu da sevindirici bir durum. İnşallah bu daha da genişler, kapsamlı bir şekilde. Yani askere, polise kurşun sıkan bir hainin Türkiye sınırlarından çıkıp kaçsa bile bir gün bir istihbaratın bunu yakalayabileceğini ve bunun yaptığının yanında kar kalmayacağını bilmesinde fayda vardır, evet, diye düşünüyorum. Ve bu yönüyle de sevindirici bir gelişmedir bu.
Peki hocam. Şimdi dünyada hakikaten hem gönül coğrafyamızda hem de geniş bölgelerde maalesef insanlar yoksullukla, yoklukla mücadele ediyor. Açlıkla mücadele ediyor. Hocam savaşlar vesaire onların da getirdiği sebeplerle. Dünyada aşırı yoksulluk içinde yaşayanların oranı ilk kez %10'a gerilemiş. Ama nasıl bir yoksulluk bu? Aşırı yoksulluk sınırı olarak kabul edilen kişi başına günlük gelirden, yani 1.90 dolardan daha azla geçinenlerin sayısı 2015 yılında 736 milyona gerilemiş. Bu rakam 2013 yılında 804 milyon olarak ölçülmüş. Böyle bir aşırı yoksulluk oran diye bir oran varmış hocam. Evet. İlginç.
Ya biz buna açlık da diyebiliriz.
Bir de yine bir başka hadise, her 5 saniyede bir çocuk, 15 yaş altı yaklaşık 6.3 milyon çocuğun birçoğunun önlenebilir sebeplerle ya da hastalıklar yüzünden her gün, her saniye öldüğü duyuruldu yine Birleşmiş Milletler tarafından. Bu noktalara da biraz temas edelim.
Şimdi dünyada en fakir insanların yaşadığı coğrafya Sahra Altı bölgedir. Afrika'nın
evet,
hemen Sahra Çölü'nün altında olan bölge. Burası çoğunluğu Fransız, bir kısmı da İngiliz sömürgesi olan yerler. Yani insanları etine, kemiğine, iliğine kadar sömürmüşler. Hala da şu anda kaynaklarına dolaylı yoldan el koyuyor bu ülkeler.
Evet.
Şimdi düşünün ki insanlar günde bir öğün besine ulaşabiliyorlar. Diyelim ki darı ve diyelim ki manyok dedikleri eziyorlar. Yani lapa gibi bir şey yiyorlar. Yani böyle bizim anladığımız manada çorbası, etlisi, tatlısı, sütlüsü böyle bir sofra yok yani.
Evet.
Yani eti kurbandan kurbana gören insanlar büyük bir kısmı. Ve eğitim olarak, sağlık olarak dünyanın en az gelişmiş bölgeleri. Ve bunlar Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeler. Yani İslam'ın ilk emri oku. Fakat okur yazar oranının Birleşmiş Milletler istatistiklerinde en düşük olduğu yerler Afrika, Güney Asya'daki halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkeler. Temizlik imandandır diyoruz ama insanlar içecek su bulamıyorlar. Temizlenecek su bulamıyorlar. İşte onun için bizim hayırseverler su kuyusu açmaya çalışıyor o bölgelerde. Fakat daha da enteresan olanı bu bölgeler çok da fakir bölgeler değil.
Aslında.
Bu bölgelerin kaynakları yüzyıllardan beri Avrupa'da, Amerika'daki takım güç odakları tarafından sömürülüyor ve hala da bu
devam ediyor.
Mesela dünyada en geri kalmış bu insani gelişmiş indeksinde bir tanesi Nijer'dir. İnsanlar çok basit hastalıklardan ölüyorlar. Başkent Niamey'e bile elektrik doğru dürüst verilemiyor. Hep jeneratör kullanılıyor. Ama dünyanın en zengin uranyum yataklarından birine sahiptir. Ve Fransa bu yataklara el koymuştur. Ve elektriğinin %77'sini de Fransa nükleer santrallardan ve Nijer'den getirdiği uranyumla sağlıyor. Ve hala sömürü devam ediyor. Yani evet. Bu istatistikleri veriyoruz ama bu ülkeler... yoksul, fakir, hiçbir şey olmadığı için değil, elindekilerin birileri tarafından
sömürüldüğü için.
Bunu da biz dünya gündemine daha az getiriyoruz. Daha çok konuşmamız lazım. Ve Afrika'dan gelen öğrencilere ben özellikle bunları vurguluyorum. Yani sizin uyanmanız lazım.
Evet.
Birileri sizi uyandırması lazım.
Peki hocam, şimdi bu hafta ve geçen hafta önemli hadiselerin yaşandığı bir hafta. Onlara da bakalım hocam. Mesela dün 10 Muharrem Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilişinin seneyi devriyesi. İslam dünyasına saplanan bir hançer adeta. Ölen Müslüman, öldüren Müslüman, böyle bir acı taraf var ve hala yaşanıyor bu hadiseler günümüzde. İşte onları konuştuk az önce de. 10 Muharrem'e bir bakalım hocam. Şimdi, bu Necef ve Kum Ekonü'nün bu olayı fark ediş, anlatış, algılayış biçimine de değinelim.
Şimdi Kerbela az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi İslam tarihinin acı bir sayfası ve hala kanayan bir yarası. Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Fatıma'nın oğlu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi ve ailede buna Zeynel Abidin'in dışında bütün erkeklerin hunharca susuzluktan yani etrafı çember alınarak Dicle Nehri'ne ulaşması engellenerek ölmesine vesile olunduğu bir acı hatıra. Şimdi bu tarihte yaşanmış ve bugüne kadar da izleri süre gelen yani Sünnisiyle Şiisiyle bütün İslam dünyasında biz Sünniyiz ama Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesini onaylamıyoruz Sünni olarak.
Evet.
Fakat bu Şia ekolünden özellikle İmamiye fırkası bunu biraz daha çok üst perdelere götürmüştür. Yani programımızda bunu konuşmamızın sebebi şu. 10 Muharrem'de işte Hazreti Hüseyin'in çekmiş olduğu acıları yaşama adına işte ağlarken önce böğürlerine vurmakla başlıyor. Daha sonra insanlar işte vücutlarını kanatacak derecede acı çekerlerse işte Hazreti Hüseyin'in acısını anlamış yani o duyguyu yaşamış oluyorlar. Hatta bazıları zincirlerle vuruyor. Evet. Bunu da Batı medyasında birileri kameraya çekiyor. Evet. İşte Müslümanların sevinçleri de matemleri de böyle. Yani bizi vandal bir topluluk gibi gösteriyor. İşte Kum ekolü buna rıza gösteren açıklamalar yapmıyor ama göz yumuyor. Yani yasaklamıyor da. Evet. Fakat Kum biliyorsunuz Ayetullah Hümeyni'nin de merkez olarak seçtiği İran Şiasının merkezi. Evet. Irak'ta ve Şii Arapların, merkezi olan, ki asıl Kerbala'nın da olduğu yer orasıdır. Necef, Bağdat'ın güneyinde bir yerdir. O Necef ekolü bunu yasaklıyor. Evet. Yani İslam'da böyle insanın kendine işkence etmesi, yani tamam matem tutulabilir, yas tutulabilir ama yani bizim gibi düşünüyor o Necef ekolünde de. Oradaki ulemanın da yasaklamasına rağmen İran bundan sessiz kalarak bir rant elde ediyor gibi bir düşünce var. Birçok bu siyaset bilimcilerinde ifade ettikleri gibi. Kısaca özetleyecek olursak tarihte yaşanmış acı bir hadise. Ama günümüze yansıyan durumuyla biz bunu kendi içimizde ve Müslümanların dışındaki diğer insanlığa nasıl taşıyabiliyoruz?
Evet.
Yani karikatürize bir görünüm mü, yoksa gerçekten işte bir acı, bir dram, bunu bu şekilde mi yansıtıyoruz? Maalesef birinci söylediğim gibi, bu nedenle de artık gerçeğin ne olduğundan çok günümüz dünyasında bu medya manipülasyonlarıyla algı önemli. Ve Kerbela'nın şu anda medyaya yansıyan algısı hiç de Müslümanları pozitif yönde temsil etmeyen görüntülerle dolu. İşte buna da bir neşter vurulması gerekir diye düşünüyorum.
Evet, peki hocam. Yine önemli bir hadise. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılıydı geçen hafta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kutlamalara katılmak üzere Azerbaycan'daydı. Tabii Bakü deyince Nuri Paşa'yı ve Kafkas İslam Ordusu'nu anmazsak olmaz ve Osmanlı'nın son zaferidir de diyebilir miyiz hocam? Ona da bir bakalım.
Önce şu ifadeye bakalım. Kafkas İslam Ordusu.
Evet.
Yani Osmanlı ordusu demiyoruz. Bakın Çanakkale'de Osmanlı ordusu diyoruz. İşte ne bileyim Balkan savaşlarında
Osmanlı ordusu.
Osmanlı ordusu. Fakat bu ordunun adı Kafkas İslam Ordusu. Yani buradan başlayacak olursak, Birinci Dünya Savaşı'nda biz mesela Çanakkale cephesinde savaşırken hep böyle bazı isimleri ön plana geçiriyoruz ama sonuçta o savaşın başkomutanı bir Alman general, Amiral von Sanders'ti.
Evet.
Ve O kişi cepheyi burada genişleterek Alman kuvvetlerinin başka bölgelerde rahatlamasına çalıştı. Ve biz Sina Yarımadası'nda o kanal savaşları yaparken o Filistin'i, Kudüs'ü, bütün Orta Doğu'yu kurtarmak üzere 3 ordumuz orada savaşırken Enver Paşa Turancı bir görüşe sahipti. Mesela Abdülhamit Han ümmetçi bir Pan-İslamizm görüşü varken Enver Paşa'nın görüşü de bütün Türkleri bir araya getirme fikri vardı. Ve kardeşi Nuri Paşa'yı Rus işgalinde olan Bakü'yü ve Kafkasları kurtarmaya gönderdi. Fakat Almanlar bunu istemiyordu. Almanlar diyordu ki biz müttefikiz. Şu anda birinci derecede Orta Doğu petrollerinin güç mücadelesi olan bu bölgede savaşmamız lazım. Bunlar el altından işte Kafkas kökenlilerin çoğunlukta olduğu, işte bunlar gönüllü olarak yani devlet kuruyor bu orduyu ama Almanlara verilen mesaj ya bu Müslümanlar, Kafkas kökenli Osmanlı topraklarında yaşayan Müslümanlar bir araya gelmişler.
İslam ordusu kurmuşlar.
İslam ordusu kurmuşlar gidiyor. Ordunun ismi bu şekilde.
Evet.
Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa bunun başında ve Mondros mütarekesini biz imzalamadan daha bir ay önce bu hadiseler yaşanıyor. Evet. Hatta Dağıstan'a kadar gidiyor Kafkas İslam Ordusu. Maçkale'ye kadar gidiyor. Rusları yeniyor. Ve bugünkü Azerbaycan Devleti'nin ilk kuruluşudur. Mehmet Emin Resulzade Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan'ı kuruyor. Yani biz Azerbaycan'la bağımız neden geliştirilmelidir derken bugün orada bir bağımsız devlet varsa Osmanlı son nefesinden bir ay önce yani Mondros'u imzalamadan bir ay önce Kafkas İslam Ordusu'yla Bakü'deki Rus işgaline son vermiştir ve gençlere ve ilgililere söylüyorum Kafkas İslam Ordusu diye bir belgesel vardır TRT Haber'de veya daha önce TRT 2'de çıkmıştı.
Evet.
Yani bunu da internetten vesaire indirip izlemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü biz yakın tarihimizi de bilmiyoruz. Yani bugün Azerbaycan'ın petrolleri üzerinde, ekonomisi üzerinde Rusların, Amerikalıların, çok ulus şirketlerin abandığı bir dönemde biz Azerbaycan bizim neyimiz olur? Azerbaycan bugün bağımsız olmuşsa bizim buradaki katkımız nedir? Bunu da yeni nesillere aktarmamız yönüyle çok önemlidir diye düşünüyorum.
Evet, peki hocam. Son olarak Libya'nın efsanevi komutanlarından Ömer Muhtar'ı da anmadan geçmeyelim. Onun da şehadetinin İtalyanlar tarafından idam edilişinin 87. yıl dönümüydü. Çöl aslanı Ömer Muhtar'ı rahmete yad ederim ve Libya'nın bugünkü durumuna da herhalde bakmak
Libya,
lazım.
Afrika'da bizim en son çekildiğimiz toprak parçası. Libya'da hala Senusilik hareketi vardır. Tasavvufi bir harekettir. Ve siyasi olarak da Libya'nın tabanında önemli bir etkisi vardır. Ömer Muhtar da bu yapıdan gelen bir kişidir. Ömer Muhtar filmi vardır. Çağrı filminden sonra en çok İslam dünyasında izlenen. Yine meraklılarına o şiddetle Ömer Muhtar filmini izlemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bir avuç inanmış insanın neler İtalyanların o son model silahlarına karşı uzun yıllar nasıl direndiğini ve vatanlarını kurtarma ve savunma alanda neler yaptığını görme açısından. Bir de Batı'nın işte bu medeni dediğimiz tırnak içinde Batı'nın yeri geldiğinde neler yapabildiğini görmek açısından mesela Cezayir bağımsızlık mücadelesini Fransızlara karşı İtalyanların Libya'da yaptıklarını yani birazcık da böyle lüzumsuz internette vakit geçirmek yerine bu yakın tarihimizde son 50-100 yıl içerisinde İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların İslam coğrafyasında ne kadar mezalim yaptıklarını, sivil katliam yaptıklarını bilme açısından bu yakın tarihe projektör tutmanın da önemli olduğunu düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızı da noktalamış olduk. Haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle efendim. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim, hoşça kalın.